Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İrşat programına hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hocam ile beraber yine sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Afiyettesiniz hocam inşallah.
Elhamdülillah şükür olsun. Sizler değilsiniz.
Allah razı olsun. Teşekkür
Nasıl
ederiz.
Gidiyor?
Elhamdülillah hocam. Yine bu gün sizlerle buluşmanın şerefiyle şereflenmiş olduk inşallah. Hocam bugün fütüveti tasavvuf ve irşat bağlamında fütüveti konuşmak istiyorum sizlerle.
Evet,
çünkü geçtiğimiz programda bir fütüvete isar bağlamında atıfta bulunmuştunuz. Benim de konuşmak istediğim başlıklar arasındaydı. Fütüvet kavramı İslam tarihinde özellikle tasavvuf ve irşat bağlamında değerlendirecek olursak nasıl ortaya çıktı? Hani feta kimdir? Fütüvet
evet.
nedir? Bizim Osmanlı tarihinde fütüvet ne anlama geliyor? Buralardan isterseniz bugün konuşmayı açmış olalım hocam. Buyurunuz.
Tabii ki. Şimdi efendim feta ve dolayısıyla fütüvet kavramı Kur'ani bir kavram. Yani Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam hakkında, Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olmak üzere, Musa'nın kardeşi Yuşa olduğu zannedilen o gençle alakalı olmak üzere, bir de Ashab-ı Kehf hakkında bu kavram, feta, fityan, fitye, onun çoğulları olmak üzere geçiyor. Yani Kur'ani bir kavram. Hatta belki Kur'an-ı Kerim'den gençlerin nasıl eğitileceğiyle ilgili bir ibret, bir hisse, bir nasihat çıkarmak isteyen ulemamız belki de bu kavramlardan, bu iki veya üç peygamberin özelliklerini ortaya çıkaran kavramlardan yola çıkarak bu kavramı güncellemiş olmalılar diye düşünüyorum. Gerçi la feta illa Ali ve la seyfe illa Zülfikar şeklinde de rivayetler de var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında, ashab-ı kiram ve ondan sonraki dört halife ve meviler zamanında da bu feta, fityan ve fütüvvet kavramlarının bilindiği, az çok bilindiği anlaşılıyor. Ama böyle bir kurumsal müessese haline gelmesi, anlam kazanmış olması Hicri 3. asırlara doğru daha çok ortaya çıkıyor.
O zaman ilk kahramanlık üzerinden mi daha çok?
Tabii ki. Yani önceleri biraz yani bu işin seyfi tarafıyla ilgili bir kalemi,
askeri,
kelami tarafı var bunun. Bir de seyfi tarafı var, yani askeri tarafı. Hazreti Ali'nin yani yiğitliği, cengaverliği, o Hayber Kalesi'ndeki gösterdiği şecaat ve hayatı boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak, kollamak, ona hizmet etmek adına gösterdiği fedakarlıklar belki gündeme getirilerek Hazreti Ali hakkında böyle bir rivayet var. Yani Hazreti Ali gerçekten yiğit, delikanlı bir insan. Tabii yiğitliğin veya delikanlılığın en önemli özelliklerinden birisi biraz serdengeçliliktir. Yani arkadaşı adına, inancı adına, davası adına kendisini hemen feda edebilecek bir yapıda olmasıdır. Yani özellikle yaşları 14 ile 25 arasında olan insanlarda böyle bir dava adına, arkadaşın adına, inanç adına kendini feda edebilme özelliği vardır. Yani fütüvvet zannediyorum bu duyguyu da bizde delikanlılık diye tarif ediliyor malum bu şey. Fütüvvet kelimesi ve fütüvvet kavramı. Yani delikanlılıkta da, yani bizim kültürümüzdeki delikanlılık kavramında da böyle bir serdengeçlilik vardır. Delikanlılığa yakışmaz, delikanlılığa sığmaz ibarelerinde hep o serdengeçtiği anlamlar vardır. Yani bir arkadaşı adına, inancı adına, davası adına bir fedakarlık yapabilmesi özelliği hatırlatılır ve ona işaret edilir. O işte la seyfe illa zülfikar ibaresi de bunun bir de cengaverlik tarafını, cihat tarafını, savaş tarafını da öne çıkaran bir özellik olarak görülüyor. Ama süre içerisinde bu kavram biraz sufilik kavramının yerine ona muadil, onunla denk anlamda da kullanılmak istendiğini, özellikle Horasan, Nişabur taraflarında öne çıktığını görüyoruz. Yani hem melamet hem fütüvet kavramları daha çok Horasan taraflarında ve Nişabur taraflarında ortaya çıkmış. Oralarda da evet sufilik, işte Küfe'de, efendim Bağdat taraflarında yaygınlaşmış, bir müesseseleşmiş, kurumsallaşmış, kisve hatta öne çıkmış da Küfi, Sufi meseleleri, yani Küfeli ilk Sufi olarak Ebu Haşim Sufi gibi oralardan bu kisve ile beraber zahit bir takım insanların toplumdan uzleti ihtiyar ederek yalnız yaşamayı tercih etmiş olmaları ve bu şekilde bilinmeleri, hatta bunların bir kısmının süreç içerisinde tevekkül konusunda ifratları, yani fazla ileri derecede tevekküle sarılmış olmaları, ne bileyim rızık konusunda endişe etmeye mahal yok, Allah insanın rızkını gönderir şeklinde, hatta mağaraya çekilip mağaralarda ibadet, tefekkür ve tezekkürle meşgul olalım, Allah nasıl olsa bir şekilde bizim rızkımızı gönderir şeklindeki düşünceleri, yani bu ifratları. Efendim, hatta hastalık sebebiyle doktora müracaatın, ilaç kullanmanın bile tevekküle münafi olduğu şeklindeki algıları ister istemez bu fikrin ifratını ortaya koyunca, yani ona bir mukabele gibi, ona bir farklı ve karşı duruş gibi bu melamet ve fütüvvet kavramlarının sanki bu Nişabur ve Horasan civarında kullanılmaya başladığını görüyoruz. Yani şeyde, melamette biraz daha böyle kisveye, kıyafete ve kisve vasıtasıyla elde edilen bir takım imkanlara karşı duruş var. Yani sen bununla, bu kıyafetinle, bu elbisenle karnını doyuruyorsun, imkan elde ediyorsun. Olmadı. Yani kıl kıyafet değil, asıl olan kalbi meziyettir. Yani insanın kalbindeki kemalattır, nefsini aşmasıdır gibi kendini levmederek, başkalarının hatta levmetmesini aldırmadan bu manada yol yürümek manasına kullanılmış. Ama fütüvvette ise, yani bu başkasının vereceği yiyecekle karnını doyurmak ve ona minnettar kalmak yerine fütüvvet sahibi olup el emeğiyle geçinmek, meslek sahibi olmak, iş güç sahibi olmak adına böyle bir tepkisel tavırla tasavvufa, zühde meyleden insanların daha çok önce bir meslek sahibi olmaları gerektiği anlayışını yaygınlaştıran bir düşünce bu. Ve hakikaten bakıyorsunuz, bunların isimlerinin yanında hemen bir sıfat olarak faalün vezindeki Arapçada meslek ifade eden unvanların olduğunu görüyorsunuz. Yani harraz diye bir kelime var mesela, eskici, ayakkabı tondırıcı tabiri demek. Ne bileyim, nesaç, işte pamukçu, dokumacı manasına. Efendime söyleyeyim, haddat, demirci manasına. Efendim, zeccaç, cam ve benzeri cacıya işleri yapan kişi manasına. Serraç, yani seraciye işi, deri işleri yapan manasına. Bunlar 8, 10, 20'ye kadar çıkarılabilir bu sayılar. Yani bunlar yavaş yavaş artık kisve ile karnını doyuran ve onunla şöhret olan insanlar olmak yerine tam tersi bir meslek sahibi olmak, el emeğiyle geçinmek, ondan sonra zühdi hayata ve zahidane tavırlara meyletmek şeklinde bir yol geliştiriyorlar.
O zaman tasavvuf tarihi açısından baktığımızda hocam konuya, yani sufilere malumunuz eleştirilerden birisi, o özellikle zühd dönemi diye tanımlanan, evet, dönemde işte yün elbise giymeleri, daha çok kendilerinin melami bir tavır göstermeleri üzerine bir eleştiri şeyi vardı.
Ama işte
vardı.
O melamet aynı zamanda onlara karın tokluğu da getiriyor. Hmm. Bu elbiseleriyle bilindikleri için. O yüzden melamet bir bilinmezlik adına bir karşı duruş. Sonra
fütüvvet ise tam tersi.
Bir adım ilerisi, bir adım ilerisi. Hem bilinmeyin, hem de kendi karnınızı kendiniz doyuracağınız meslek sahibi olun. Fütüvvet bunun bir sonraki adımı.
Yani hayatın içerisine aslında konumlanan çekiyor. Bir tabii, şey. Tabii. Yani tasavvufu duruş.
Tasavvufu aslında hayatın içine çeken ve meslek sahibi olmak ve o meslek sahibi olarak temsili bir davetle insanlara tebliğ hizmeti de götürebilmek manasına önemli bir iş bu aslında, yani fütüvvet hareketi. Daha sonra uhuvvet ya da ahiliye dönüşecek. Bu hareketin bu manada tasavvuf tarihinde önemli ve ayrı bir yeri var. Yani o, yani sadece sufilikte kalsa, sadece kisvede kalsa, sadece işte uzlet ve inziva ile sınırlı kalmış olsa, bu melamet tarafı, fütüvvet tarafı tekemmül etmeden olsaydı belki bugün çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ama bunların melametle beslenmesi, melametin önce bir tavır olarak, daha sonra bir tarikat olarak tasavvuf tarihinde yer almış olması, fütüvvetin de bir gençlik hareketi olarak daha sonra işte En-Nasiri Dinillah zamanında başlamış olması önemli. Şimdi baktığımız zaman ilk Kitabül Fütüvve yazarı Ebu Abdurrahman Es-Sülemi, 412 vefatı. Yani baktığınız zaman yani 4. asrın sonu 5. asrın başında bu şey fütüvvet teşkilatı artık demek ki örgütlenmeye yavaş yavaş bir gençlik hareketi olarak gençlerimize meslek sahibi olmaya. Çünkü fütüvvette bir ahlak arayışı da var. Yani meslek sahibi olsun ama ahlak sahibi olsun. Yani özellikle de gençler için önemli bu. Yani
tam
gençler...
bu Kitab-ül Fütüvvet deyince hocam aslında onu sormak istiyordum. Belki oradan devam edebiliriz. Bu fütüvvet tabii Hicri 4. asırla itibaren artık kavramsallaşıp eserlere de dönüştüğünde fütüvvet nameler, Kitab-ül Fütüvveler diye
yazılıyor.
Bu eserlerde mesela ne anlatılıyor? Yani bu eserlerin içerisinde bu yazarlar Kitab-ül Fütüvvet derken veya fütüvvet name derken insanlara ne öğütlüyor?
Bunlar daha çok yani fütüvvet hareketinin tabiri caizse tüzüğünü ifade ediyor. Yani bir fütüvvet ehli, fütüvvet mensubu, kişi veya kişiler veya gruplar hangi vasıflarda olmalı? Hangi ahlaki değerlere sahip olmalı? Mesela önce vefa diyor. Yani bu vefa ile kastettiği şey ta Elest bezminde verdiği söze bağlı kalmak ve arkasından yaptığı işi düzgün yapmak. Yani bu vefa konusu üzerinde çok duruluyor. Ondan sonra sıdık, sadakat, doğru sözlülük üzerinde çok duruluyor. Emanet, emniyet, güven sahibi olmak. Yani zaten emanet kavramını genellikle ben öyle anlıyorum. Şahsiyet demek. Yani sufinin şahsiyet sahibi, emin, güven veren bir insan olması önemli. Fütüvvet ehlinin de bu manada vefadan sonra ikinci veya üçüncü sıradaki önemli vasıflarından birisi emniyeti, yani emin olması, güven vermesi, sözünde durması, her şeyin emanet olduğu duygusuyla ona göre muamele etmesi gibi vasıflar gerçekten bir fütüvvet ehli için önem arz ediyor. Ve hakikaten böyle bir vasfa sahip olan kişinin ahlaki meselelerde problemi olmuyor. Ondan sonra yaptığı işi iyi yapması, meslek sahibi olması, yani insanlardan bir şey istememesi, cömert olması. Yani bu çok vurgu yapılan şeylerden biri.
Evet, cömertlik feta, vurgusu çok yüksek.
Cömert olsun deniliyor, mütevazi olsun deniliyor. Çünkü bu iki vasıf, yani hem cömertlik hem tevazu, insanın kendisinden sonra yaşayan bir özelliği. Yani insan iz bırakacaksa bu gök kubbede veyahut insanların gönlünde cömertliğiyle bırakabilir, tevazu ile bırakabilir. Yani tevazu ehli olan bir insanı insanlar hep anlatırlar. Ya adam çok mütevazi insandı. Bizim soframıza gelirdi. Bizi şöyle uyarırdı. Kesinlikle büyüklük yoktu diye. Yani hep duyarız bu. Cömertlik de keza öyle. Yani adam bizim fark ederdi ihtiyacımızı, hemen koşar getirir, imkan verirdi bize. Yani ne bileyim falana şöyle yardım ederdi. Fişbekene böyle imkan bulurdu kendisi bulmasa bile. Yani o İki özellik, tevazu ile cömertlik, fütüvvet ehli insanın en mütemayiz vasfı, en görünen, fark edilen vasfı. Hakikaten toplumda da bunlar fark ediliyor. Yani toplumda insanlar en çok saygı gösterdiği veya vefatlarından sonra en çok andığı, hayattayken de en çok saygı gösterdikleri cömertlerdir ya da mütevazi insanlardır. Yani mütevazi insanın önünden insanlar geçmez. Yani bilir ki o saygıya layık bir insandır ve ona saygı göstermekte kusur etmez. Cömert insanına da keza çok saygı göstermek ihtiyacı hisseder. Bu onu telkin eder yani. Böyle bir şey beklemez o, ama onun duruşu, onun o cömertliği ve tevazu karşısındakine bu duyguyu telkin eder ve o yüzden onlar çok sevilen insanlardır. Tabii böyle insanlar da ister istemez davet için, tebliğ için de çok etkin insanlardır. Yani sözleri dinlenen insanlardır.
Hocam burada akla şu gelebilir soru olarak. Yani bu aslında saydığınız hasletlerin tamamı bir Müslümanın ben Müslümanım diyorsa zaten üzerinde bulunması gereken hasletler. Peki bu fütüvvet diye niye konumlandırıldı sorusu. Yani yoksa bir Müslüman da zaten bu hasletlerle meşgul olması
fütüvvet
gerekiyor.
Fütüvvet diye konumlandırılmasını ben şöyle yorumluyorum. Yani evet, bir Müslüman nesil var, yaşıyor. Bunun nesilden nesile aktarılması için gençlere intikali gerekiyor. Yani her gencin o güzelliklerden haberdar olması için bunun gençlere ait bir vasıf olduğu anlatılarak gençlerin
özel bir durum
tabii,
yani
sahiplenilmesi isteniyor.
Mütemaiz bir durum.
Tabii tabii. Yani gençlerin bunu sahiplenmesi isteniyor. O yüzden de ya gençler, bak sizin özellikleriniz bu olursa yarın bizim yerimize geleceksiniz. Siz de aynı vasıflarda olursunuz.
Fütüvvet ehli olacaksınız.
Fütüvvet ehli olacaksınız ve siz topluma şekil vereceksiniz. Yön vereceksiniz. Sözünüz, sohbetiniz dinlenecek. İsminiz gök kubbede baki kalacak. İnsanların gönlünde yaşayacaksınız gibi duyguları veriyor insana. Yani herkes çünkü adının anılmasını, efendim vasfından bahsedilmesini, bu dünyada iz bırakmasını ister herkes. Ama işte bunun yolunun bu olduğu ona anlatılır, örnekle gösterilirse insanlar o zaman buna daha çok sahiplenirler. Bir de tabii fütüvvet teşkilatı bir de meslek sahibi olmalarına da öncülük ediyor onların. Yani o bahsettiğimizde işte harrazdır, seccaçtır, nezzaçtır vasıflarına sahip insanların her birinin, bir grubun bir meslek sahibi olarak toplumda üreten insanlar olmasını, yani hazır yiyen değil de üreten ve insanlara katkı sağlayan insanlar olmasını sağlıyor. Bu da tabii yeni nesiller için özellikle önemli bir şey. Yani yeni nesillerin mektebin, medresenin çok yaygın olmadığı efendim ve diğer eğitim kurumlarının sınırlı sayıda olduğu yerlerde ve yörelerde işte bu fütüvvet ocakları, fütüvvet birlikleri çok önemli işler görüyor. Yani
hocam belki bunu
sahibi
Osmanlı ile birleştirsek nasıl olur? Yani programın sonunda yani Osmanlı'daki ahilikle fütüvveti bağlam olarak bağladığımızda bu süreç nasıl gelişti?
Zaten fütüvvet teşkilatı bunun ilk adıdır. Daha sonra Osmanlı zamanında, daha doğrusu Selçuklular döneminden itibaren bu işte bir ahilik şeyine doğru evriliyor. Yani bu Nasreddin Tusi vasıtasıyla Selçuklular zamanında bu fütüvvet teşkilatının yavaş yavaş ahiliğe inkılap ettiğini, dönüştüğünü ve Anadolu'daki görünen yüzünün artık ahilik olmaya başladığını görüyoruz. Yani Anadolu Selçukluları zamanında, Keyhüsrev zamanında oradan hatta bu arada şeyi temsilci istiyorlar Bağdat'tan. Nasreddinullah'tan sonraki süreçte temsilci olarak da şeyin babası gönderiliyor. Sadreddin Konevi'nin babası gönderiliyor. Ondan sonra bu coğrafyada yani Anadolu coğrafyasında fütüvvet hareketi ahilik şeklinde şekillenmeye başlıyor. Osmanlı'da zaten tamamen ahilik olarak karşımıza çıkıyor. Zaten şeyde kayınpederi Şehyedabali şeyin Sultan Osman Gazi'nin bir ahi şeyhi. Yani onun bir ahi şeyhi olmuş olması ve meslek erbabı arasında da her meslekle ilgili ahi zaviyelerin, ahi şeyhlerin bulunmuş olması insanları, halktan insanları, meslek erbabını da tasavvufla bu ahilik vasıtasıyla irtibatlandırmış oluyor.
Bu aslında çok güzel bir şey hocam. Yani kesinlikle. Özellikle İslam dünyasında hem etkin hayatın içerisinde Müslümanlar olmasını, evet, hem de Müslümanların beraber birbirine destek olarak güçlü bir duruş göstermesini, evet, güçlü bir sermaye ile Müslümanların daha da kuvvetlenmesini, hem de helalinden kazanma insanlara faydalı olma, örnek, evet, olma, adaleti sağlama vesaire gibi duygular birbirlerine teşvik ettiği bir sürece giriyor. Değil mi?
Evet, aynen. Yani toplumda yani yan yatan, efendime söyleyeyim, tembel insan yok. Herkesin bir işi var. Herkes bir iş ucundan tutuyor. Herkes işte çıraklıktan, yamaklıktan, ustalığa, şeyhliğe varıncaya kadar o ahilik teşkilatı içerisinde bir meslek sahibi oluyor. O meslek içerisinde kendisine bu yolda yürümenin şartları öğretiliyor. Edebi adabı öğretiliyor. Bu meslekte başarılı olmanın şartları öğretiliyor. Hatta o meslek şartlarını yerine getirmezse meslekten ihracı ile ilgili
kendi içlerinde usuller var değil mi? Şet bağlama vesaire tarzında.
Tabii yani işte tasavvuftaki şeye çok benziyor. Yani tasavvuftaki hırka giymeye benzer şekilde şet kuşanma var onlarda.
Kuşak bağlıyorlar.
Kuşak bağlıyorlar. Şalvar giyiyorlar. Sufiler hırka giyiyorlar. Bu da aslında işte ahilerin genç olmasının ifadesi. Yani belden aşağısını örten şalvar giydiriyor, kuşak kuşatıyor. Yani bu belden aşağı seni yukarıya hükmetmesin diye bir sembolik bir şey aslında bu.
Evet, sembol.
Şeydeyse, sufideyse hırka giydiriyor. İnsanın ulvi alemine yönelik hizmet vermek üzere başına da taç giydiriliyor. Sen artık yavaş yavaş bu maneviyat tarafına doğru yol alabilirsin gibi. Yani şeyde fütüvvet ve ahilikte daha genç insanlar muhatap olduğu için oradan başlıyor iş ve oradan yukarıya doğru devam ediyor. Gerçekten her birinin sembolik ve çok kıymetli anlamları var ve her birini bir meslek sahibi ederek toplumda üretken hale getirmek. Yani işe yarayan, herkesle bir şeyler paylaşabilecek konuma getirmek, bekleyen değil besleyen insan olmalarını sağlıyor. Bu bence çok anlamlı ve önemli. Yani Fütüvvet Teşkilatı'nın yaptıkları açısından söylüyorum.
Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Hakikaten fütüvvet İslam tarihinde önemli bir konu.
Devam edebiliriz. Bunu daha...
Evet, tekrar sizlerle bunu almış olduk. İnşallah önümüzdeki programda da bunu biraz daha, evet, açmış oluruz somut örneklerle beraber. Kesinlikle. Tarihimizde. Teşekkür ederiz tekrardan.
Biz teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
Sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.